Ayrım 6.
Ütopyasızlık. Ütopyayı sözlükler gerçekleşmesi olanaksız tasarı ya da düşünce olarak tanımlasa da, biz onu sözlük anlamının ötesinde sevgiyle büyütülen, uğruna acılar çekilip ömürler tüketilen, gerçekleşmesi olanaklı, yüceltilmiş bir yaşama biçimi ve toplumsal ideal olarak biliyoruz daha çok. Zaman içinde yüklendiği bu anlam ile ütopya, kişilerin ve toplumların bugününü devindiren bir gelecek düşü olma özelliği kazanmıştır. Bir zamanlar dünyadan ve gerçeklikten kopuk, hastalıklı bir hayalciliği nitelemek için bir alaysama ile kullanılan bu sözcük, öyle bir dönüşüme uğramıştır ki, bugün ütopyası olamamak bir tükenişi, teslimiyeti, bir çürüme ve yok olmayı dillendirir olmuştur. Bir başka deyişle ütopyasızlık, bireysel, toplumsal boyutuyla doğrudan doğruya geleceksizliği imliyor bugün. Bu ise insanın ve dünyanın sonu demektir. Cheop, gerçek bir yaşamın olmadığı yerde onun yerini düşler alır der. Bu çerçevede ütopya, yaşanılan gerçekliğin insana yetmediği, insanı tükettiği yerde bu ağır ve acımasız gerçekliğe karşı insanın büyütüp geliştirdiği bir karşı dünya, karşı yaşam tasarımıdır. Bu yanıyla yaşanılan gerçekliğe yaslanır ama yaslandığı gerçekliği sorgulayıp reddeder. Kabul eden değil, baş kaldırandır. Korku değil, sevgi ister. Bilgi işini kolaylaştırır ama can suyunu düş gücünden alır. Eleştiren, sorgulayan ve tasalayan bir özgür akıl ister. Bu özellikleri ile tüm bilimlerin ve sanatların öncülüdür. İnsanoğlu hangi alanda olursa olsun ütopyasız bir adım atamaz, atmamıştır. Bu nedenle Einstein hayal gücü bilgiden önce gelir der. Genel, geçer özellikleri ile insan, dünyanın en doyumsuz, en yetinmesiz varlığıdır. Ulaştığı, elde ettiği her gerçeği hemen ve hızla tüketir. Merak ve ihtiyaç, yakasını bırakmayan iki temel itici güçtür. Vardığı her ufuk çizgisi bir yanılsamadır. Göğün yerle birleştiği o düş çizgisi, o son nokta hep geriye çekilmektedir. Bilinmezin büyülü çağrısı, her şeyin en güzel olduğu o hayal ülke sisler içinde kamçılar durur yüreğini. Ve insan ne kadar yoksul, ne kadar varsıl olursa olsun, hep daha iyi, daha başka bir yaşama düşü içindedir. Ve insanın rüyası nasıl kendine benzerse, ütopyası da ülkesinden, toplumundan alır rengini. Peki insan bu evrensel gerçeği, yüreğindeki bu süveydayı yitirebilir mi? Yitirirse neden yitirir ve neye benzer ondan sonrası? Cesaretin korkuyla karşı koymanın ağır yoksullukla, onurun parayla, özgür aklın din ve devlet baskısıyla, inceliğin hoyratlıkla, güvenin kurnazlıkla, barışın ilkel ve ucuz politikalarla, yaratma gücünün kin ve akılsızlıkla idiş edilmeye çalışıldığı bu ülkede, bu dört bir yanından yırtılmaya başlayan ve yırtılan yerlerinden insanın soluğunu kesen, kir ve dumanın yükseldiği haritada insanın yüreğindeki o gizli niyet, o süveyda, insanı insan eden ütopyada payını almış ve ağır bir kirlenmeye uğramıştır. Toplum, yalan ve yanılsamaların dayanan bir kadercilik, kötümserlik, zorbalık ve şiddet, bir salgın gibi yayılan suçlar, çevre kirlenmesi ve savaşlar içinde bir cehennemi yaşamaya başlamıştır. Bu cehennemin karşısına konulan cennet ise, kadın pazarı, açık saçıklık, çarpık ilişkiler, macera, bir aldanmaya dayanan hayal oyunları, kısaca kötülük olarak ne varsa hepsi bir başka cehennem olarak insanları düşük ve düşkün bir yaşama sürükler olmuştur. Peki insan, suyuna bir sinsi yeşilin zehri, kardeş bir halkın kanı karışmış bu anafora dibe doğru sürüklenirken neye tutunarak ütopyasını koruyacak ya da temiz kalmasını sağlayacak bir ütopya edinecektir? Aklını paranın, ruhunu korkunun çitilediği insanlar için bu zor kuşkusuz. Hayata kendi hayatıyla sınırlı bakmamak gibi bir bilgeliği ve aşkınlığı, gündelik bilincin kırıldığı bu bilinç düzeyini gerektirir. Bunun için insanın elindeki biricik olanak çağdaş bilim ve sanatın oluşturduğu demokratik bir kültürdür. Bu olanak, kitle kültürünün batağına çektiği insana soluk aldıracak incecik bir buğday sapıdır. Hey sevgisiz toplum! Kimse kimsenin yerine yaşayamaz. Yüreğindeki Süveyda'ya sahip çık. Ütopyanı ellerinle kur ve koru. Geleceğin olmayacak yoksa. Şiir varlıktır. Şiirin bir ilk kaynağı vardır her zaman. Şairi söz söylemeye götüren, uç veren bir ilk neden, bir sonuç, bir süreç, bir durum. Kimi gün içine gün vurmuş bir çift gözdür bu. Kimi gün akşama düşmüş bir dalgın yüz. Kırılan saatlerinde günün. Bıçaklanmış bir düştür en coşkun yerinde duyguların. Kentlerin en telaşlı yerinde direnen bir güldür incelik adına. Bir ihtiyaçtır kirpikleri çay bardaklarında, anıları durmadan yeşeren. Bir çocuktur yaşlılığa özenen, dışarıya yeni çıkmış bir tutuklunun parmaklarıdır. Bir ülkedir dönem dönem adı tel örgülerle imlenen. Evlere gölgesi sinen geçimdir, durulan gündür gecenin koynunda. Gökyüzünde açan kar çiçekleridir her gün güneşin ardından. Sudur, sestir, sabahtır. Bir derin susuştur, sesi içine akan. Kanat vuran bir kuştur eli kolu bağlı bir adamın başı üzerinde. Yüreğini yüzünde toplamış bir kızın gözleridir sevdiğine bakan. Bir alın kırışığıdır, içinde dünyanın ince bir kedere kestiği. Yağmurun içinde bırakılan bir eldir. Bir eldir tutulan güzün eşiğinde. Korkudur, düştür. Bir uslanmaz umuttur. Sakınan bir çocuk kirpiğidir inen tokattan. Bir kadın saçıdır savrulan bir erkeğin gökyüzünde. Acemi dokunuşlarla titreyen tendir. Tutkudur, tutuştur, dönüştür. Duraksayan bir heyecandır dilde çırpınan. Bir ince kuşkuyla akan zamandır sevginin ırmaklarında. Bir ömrü büyüten düşüncedir, düştür bir ömürle büyüyen. Yaşamı kuşatan ölümdür, ölümü aşan ömür. Yaşamdır, yaşamdır, yaşamdır. Tükenmez bir devinimle, tükenmez biçimler alan. Birer fırça vuruşuyla geçilen, bu binbir biçimi içinde yaşamın, şairi tavır almaya götüren bir binbir neden vardır. Görünümü beğenilmeyen, anlamı yeterli bulunmayan, elde edilemeyen, yitirilmek istenmeyen, kalıcı kılınmak, birilerine gösterilmek istenen, konumundan koparılmak ya da bir konuma yerleştirilmek istenen, karşı konulan, yanında yer alınan, dışında kalınan, yüceltilen, aşağılanan, öfkeyle bağlanılan, sevgiyle ayrılınan. Bir taş işçisidir şair. Onu kuşatan, onu yola çıkaran gerçeği parçalayan. Şiire uç veren o tikel durumu, bütüncül imajı ya da ayırır bir parçalarına. Sıyırır üzerindeki yerleşik örtüyü. Bu noktada bir tiyatro oyuncusudur, kendi perdesini kendi aralayan. Sonra o başlar, o gerçekliğin yeniden yapımı. Bir saç örgüsü gibi örer şiirini. Ama bu belik örgüyü oluşturan saçlar, beliğin bağlandığı yer tümüyle düşüncel ve duygusal dünyasıdır şairin. Şiir artık çıktığı ilk kaynak değildir. Oluşum süreci içinde aydınlık ve karanlık binbir tünelden, bilinçten ve bilinçaltından geçerek binlerce çağrışım yükü almıştır zamandan, o ilk durumunu aşan. Yağmur o yağmur değildir artık. Sevgili kendinden öte nitelikler yüklenmiş, o cılız çocuk sesi bir çalık kesilmiştir. Bir gülüş gökyüzü genişliği kazanmış, derin denizler gibi susmuştur bir adam. Bulutlar ağaçlara konan kuşlardır artık, yıldızlar gece çiçekleri o ağaçların. Çünkü bunları bize ileten şairin yüreği konuşmaktadır. Çünkü o yürek sesidir zamanın, bir tepkidir verili yaşama. Çünkü sözcükler bir insanın duygu ve düşünce yüküyle yüklü değildir yalnızca. Malı değildir tek insanın ama aynı değildir o sözcükler yerleşik kimliklerinin. Yeni anlamlar yüklenmişlerdir, yeni bir duygu, devinim ve çağrışım yükü. Böyle olmak zorundadır çünkü şiir aktarma değildir hiçbir zaman, yineleme değildir Şiir yeniliktir. Şiir çoğulluktur. Şiir varlıktır. Duygu avcısı. Bir duygu avcısıdır şair. Aralık kapılardan, kirpik uçlarından, çatı pervazlarından, kimi gün bir ince mavi, kimi gün güz rengi bir hüzünle süzülen ayrıntıları, göğsündeki görünmez kuyulara doldurur bir bir. Bir görme ustasıdır o. Sonra içinde bir kırık ses, iki ağzı keskin bir bıçak ve alın kırışığında saklı bir hazla, her bir ayrıntıdan yeni bir bütün çıkarır, derinliği inceliğinde yatan. Sanki nedir bir sonbahar yağmurunun anlamı? Bir kadın bir pencerede yalnızken. O bir inkarcıdır, yetinmez bir serüvenci. Ulaştığı her şiirin nesnesi, her şiirsel durum, değerinden düşmüş, yıpranmış olmasa da olur, bir donuk hal almıştır. Ve eşikte ve ufukta, gecenin içinde, günün alnacında, yüzlerce yeni serüven, yeni ayrıntı, el edip durur ilk gençlik işvesiyle. Hayatın en kolay ayarttığı şair, vefası şiirdir. Anlamı sesin kantarında tartan attardır o. Dünyayı sözün süzgecinden geçirir, dilin suyuyla yıkar. Yine de bir acemidir, anlamı sözün tınısından ayıramayan. Bir büyük hovardadır, bir hece için bir dizeyi harcar. İnsanı dilinden yakalar önce, çağrısız konuğudur herkesin bir şiirle kapıları çalan. Yağmuru camlardan içeri alandır o. Rüzgarı yatakların içine salan, evini yolların ucuna kurandır. İnce çılgalardan derin ırmaklar akıtır çırpına çırpına. Geceyi gündüze eşitleyendir. Sevinci hüzne bakar, hüznü sevince. O bir aşk dervişidir. Aşkı diri tutmak için lokma lokma yüreğini yiyen. Dini dünyadır, onun ayini şiir. Söyleşiler. Güzellik bir sır gibi gezlenmesin diye. Küçük acılar, aykırı yaşamak ve yolculuk. Bu üç kitapta topladığınız şiirler, bütün olarak okunduğunda, yalın ve rahat bir söyleyiş ve yoğun bir duyarlılıkla, günlük yaşamda karşılaşılan birçok şeyi, toplumsal, bireysel anlamlarıyla şiire damıtıveren, güncel olanla ilişkisi sürekli şiirler çıkıyor karşımıza. Tarihsel süreçte güncel olanın önemi, şiirin yaratım sürecinde ve okura sunuluşunda şiir-güncellik ilişkisi üzerine neler düşünüyorsunuz? Yaşamı sonsuzluğa doğru akıp giden bir uzun, bir büyük nehre benzeterek başlayalım mı söze? İnsan bu akışın bir yerinde katılıyor ona ve ömrünün izin verdiği süre ve sınırlar içinde akıp gidiyor. Nehrin öncesini ve sonrasını kavrayabilmesi için elinde tek olanak var, içinde bulunduğu bölüm. En büyük verisi nehrin ortaya kadar sürüklenip getirdikleri ve katıldığı bölüm içerisinde olup bitenler. İşte yalnız şiirde değil, yaşamın her alanında güncelin önemi bu noktada gündeme gelmekte tarihsel süreçte. Zamanın herhangi bir diliminde katılıyoruz yaşama ve onu o güne kadarki birikimle, biçimlenen olaylarla, olgularla algılıyor, kavrıyor, değerlendiriyor, çözümlüyor, bütünlüyoruz. Günlük yaşam tüm maddi manevi değerleriyle en geniş anlamda kullanıyorum. İnsanın bilincini besleyen, duygu ve düşünce dünyasını oluşturan en büyük kaynak. Tüm değişim ve dönüşümleriyle, olumlu olumsuz öğeleriyle, geçmişin ve geleceğin ipuçlarını taşıyan açık kapalı bir test. Bu çerçevede şiirin ilk kaynağını oluşturması bakımından oldukça önemli. Günlük yaşam algılanmadan kalan sonsuz olanaklara gebedir ve bize çok geniş bir ham madde sunar. Kuşkusuz bunları bilmek yetmiyor şiir için. Yaşamın günlük verilerinden şiirsel bir gerçeklik kurmak şairin işi. Bu ise duyarlılık, bir dünya görüşü, birikim, kişilik yapısı. Şiire ilişkin teknik bilgi ve benzeri pek çok etkenin bir araya gelmesiyle olanaklı. Ancak bu önemine karşılık çok büyük bir sakıncası da var güncelin. Kişiliğe sinmemiş, kimliğe dönüşmemiş bir dünya görüşü ve diyalektik bir düşünce yöntemiyle yaşama bakamayan bir göz, bunca görüntü tufanı içinde kalıcı olanı, evrensel, insani ve sürekli olanı değil de geçici, uçucu olanı, güncel olanı şiirine gereç yapacaktır ki işte en büyük sakınca. Öylesine yoğun, karmaşık ve devinen bir gereç sunar ki yaşam, neyin, nasıl, niçin söyleneceğini bilmeyen bir şair, oldukça özel durumlar, kişisel duygular ve ayrıntılar boğacaktır şiirini. Tabii şiir denirse buna. Şair seçmek, azaltmak ve genelleştirmek zorundadır gerecini. Yoksa güncel, güç değil, güçlük verir şiire. Şiirde şairin kendi sesi, Şükrü Erbaş'ı günlük ilişkileriyle tanıyanlar görecekler ki, şiirlerinizde en çok kullandığınız sözcükleri, çocuk, usul, incecik, gönül üzüncü, garipsi ve başka, günlük yaşantınızda dilinizden düşürmüyorsunuz. İlk sorunun girişindeki saptamayı doğrulayan bir nokta da bu. Bilirsin, sanat, bu çerçevede şiir, yaratıcısına dönük, anlamıyla kişinin kendini en dolaysız ve yalansız ifade ediş biçimi, nesnelin bilinç ve kişilik süzgecinden geçerek öznelce bir yansıyışı. Yaratım sürecinde onun kişilik yapısının damgasını almak zorunda. Kişilik yapısının yansıması ise davranış ve eylemlerimizin yanı sıra ağırlıklı olarak bizim dünyayla, yaşamla bağımızı kuran sözcükler aracılığıyla olur. Kimi sözcükleri toplumun onlara yüklediği ortak ve yerleşik anlamlarıyla çoğu kez ayırdına varmadan kullanır geçeriz. Yaşamın sürmesi içindir bu tür sözcükler ve özel bir anlam yüklemenize ne gerek ne de olanak vardır günlük akış içinde. Ama şiirin, sanatın, söz sanatları alanına girildiğinde nasıl o sözcükleri günlük anlamlarının dışına çıkarmak, yoğunlaştırıp yükseltmek söz konusu ise, özel yaşamımızda da kimi sözcükleri yerleşik anlamlarının dışında, çok dar bir çerçevede de olsa kullanmamız olanaklı, hatta kaçınılmaz oluyor. Bir kişilik yansıması bu. Bir de insanın geçmişine, onu kuşatan koşullara bakmalı. Neleri gereğinden çok almış, neler eksik kalmış? Özlenen ve bulunan ne? Örseli bir çocukluk, katılık, kabalık, sevgisiz ve kaypak ilişkiler, zor ve korku, duyarsızlık, hoşgörüsüzlük. Bireysel toplumsal boyutlarıyla beni ve bizi kuşatan bir cehennem cenderesi. Sanırım anılan sözcükler tüm bunlara bir tepki ve sığınak. Aykırı Yaşamak ilk kitabımız, küçük acıları da içeren bir kitaptı. Bu kitabın Koşar Adım adı altında toplanan küçük acıları izleyen şiirlerde sorgulayıcı öğenin ağır bastığını yazmıştı. T. Asi Balkar, Sanat Rehberi, sayı 34. Son kitabınız Yolculuk'ta, anlıkların dışında bu öğe tamamıyla belirginleşiyor. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.